Ayrım 11, Ho Chi Minh, Bir Ulusal Kurtuluşçunun Portresi, Reinhold Neumann Hoditz, sayfa 92. Hapislik. Nguyen Ai Quoc 1942 yazında Çin sınırını bir kez daha geçtiğinde kendisine yeni bir takma adı bulmuştu. Şimdi kendisine Ho Chi Minh diyordu. Bu resmi çeviriye göre ne istediğini bilen Ho demektir. Bu kez ismini koruyacaktır. Batı'da Ho Chi Minh isminin diğer şu çevirileri geçerlidir. Işık getiren Ho, ışık saçan Ho, aydınlatan ya da bilgi veren Ho, bilgeleşmiş Ho. Vietnam'ın bağımsızlığı için yeni kurulan birliğin yardıma ihtiyacı vardı. Birliğin ne silahı vardı ne de parası. Viet Minh'in Cao Bang Jungle'ındaki soyutlanmayı aşabilmesi için dış dünya ile bağlantı kurması gerekiyordu. Akla yakın olan bu bağlantıları komşu Çin'de aramaktı çünkü hem Kuomintang hem de Çin komünistleri Japonlara karşı savaşıyordu. Ho, Çin'deki koşulları tüm yoldaşlardan daha iyi biliyordu. Çinceyi diğerlerinden daha iyi konuşuyordu. Böylece yola koyuldu. Ho, Japon ilerlemesinden sonra Chiang Kai-shek yönetiminin çekildiği Chungking'e ulaşmak istiyordu. Ayrıca Chungking'de Japonların Burma'yı işgalinden sonra Çin'e bir hava köprüsü kurmuş olan Amerikalılar da vardı. Herhalde Ho Chi Minh onlarla da ilişki kurmak istiyordu. Ancak Ho hedefine ulaşamadı. Günler ve geceler süren bir yürüyüşten sonra Ağustos'ta bir akşam Guangxi sınır eyaletinin bir kentinde tutuklandı. Tutuklanma koşulları ve ayrıntılı nedenler bugüne kadar tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Bu konuda Ho Chi Minh de bir açıklama yapmamıştır. Hapishane günlüğünün Vietnamlı yayımcısı, Çin polisinin devrimci Nguyen Ai Quoc'un ölmüş olduğu kabul edilmesine rağmen tutuklunun gerçek kimliğinden kuşkulandığını sezdirmektedir. Ona göre Chungking hedefi de bir tutuklanma nedenidir. Galiba bu ima işin aslını yansıtmaktadır. Eyaletlerdeki Kuomintang generalleri bağımsızlıklarına çok önem veriyorlardı. Guangxi'deki yetkililerin bu delegenin tutuklanmasıyla Chungking'den bağımsız olduklarını göstermek istemeleri pek de olasılık dışı değildir. Yeni gelen adam zaten kuşku uyandırmıştır. Önce üzerinde Çinli gazeteci Vietnam'da oturur yazılı bir kartvizit bulundu. Lakatür adı geçen eser sayfa 82. Ho'nun kartvizitlere düşkünlüğünü Paris'ten beri bilmekteyiz. Sonra Ho kendisini Vietnamlı yurtseverlerin temsilcisi olarak tanıttı. Ancak bunlar Vietnam'dan geldikleri takdirde eyalet komutanı General Chung Phac Vai'yi çok tedirgin ediyorlardı. O yıllardır Çin'de yaşayan Vietnamlılara güvenmeyi yeğliyordu. Temsilcileri böylesine çok devrim ve kurtuluştan söz eden ve tatsız biçimde kendi komünistlerini çağrıştıran yeni Viet Minh ile uğraşmaktan kaçınıyorlardı. Ho Chi Minh için zor bir dönem, herhalde yaşamının en zor dönemi başlamıştı. Elleri ve ayakları zincirli, haydutlarla birlikte bağlanmış bir halde 14 ay boyunca hapishaneden hapishaneye sürüklendi. Aynı kitap sayfa 18 Bernard B. Fall hapislik dönemini 28 Ağustos 1942 16 Eylül 1943 tarihleri arasında verir. Ho mahpusluk dönemini yüzden fazla dörtlük ve klasik Çin ve Vietnam stilindeki diğer şiirlerle Tuk Tuyet yazıya dökmüştür. Gardiyanlarını kuşkulandırmamak için şiirlerini Çince ve bitmek bilmeyen gecelerde uyuyamadığım zaman yazıyordu. Bolluk ve görkemdi adı caddenin, yolumu kestikleri ve bana kara çaldıkları. Vicdanı rahat ve şerefli bir adamken suçlandım nedensiz casus olmakla. Bu bölümde aktarılan tüm şiirler ve dizeler yukarıda belirtilen Prison Diary, hapishane günlüğünden alınmıştır. Almanca'ya çevirde günlüğün Almanca baskısı Gefangnis Tagebuch'tan da yararlanılmıştır. Başlangıçta Ho Chi Minh başına gelenlere şaşırmış gibidir. 1. Aç ağzını açmış sinsi bir canavar gibi yutar demir her gece insan bacaklarını. Çeneleri kavrar sağ bacağını her mahpusun, özgürce bükülüp uzanabilen yalnızca soludur. 2. Daha da garip şeyler oluyor bu dünyada. İçeri koşuyor insanlar zincire vurdurmak için bacaklarını. Vuruldular mı bir kez zincire, uyuyabilirler huzur içinde. Yoksa olmayacaktı başlarını koyacak yerleri. Çoğu kez mahpuslar yeni bir hapishaneye varmak için günde 50 kilometreden fazla yol yürüyorlardı. Bazen de bir yelkenli gemi mahpuslarla dolduruluyordu. Tekne akıntıda Nanning'e doğru süzülüyor. Ayaklarımız başa zincirlenmiş, sanki dar ağacında asılıyız. Bayındır köyler canlılık veriyor her iki kıyıya. Balıkçı tekneleri hızla akıntının ortasında kayıyor. İğrenç davranışlara rağmen Ho, onurla kaderine katlanmaya çalışmaktadır. Kaygan ip şimdi yerini demir kelepçelere bıraktı. Her adımda şakırdıyorlar, sanki yeşim bilezikler takıyorum. Casus olarak suçlanmış bir mahpus olmama rağmen eski bir devlet memurunun tüm onuruyla yürüyorum. Ancak karamsardır ve elini kolunu bağlayan kaderine küsmüştür. Tüm dünya savaş alevleriyle kaynamakta ve erkekler cepheye ilk gidebilmek için çabalıyor. Hapisteki eylemsizlik mahkuma ağır geliyor. Soylu amaçlarımın 5 paralık değeri yok. Mahpus bir gazetede Vietnam'daki alarm hakkındaki haberleri okur. Ölüm tutsaklıktan yedir. Ülkemin her yerinde yine kırmızı bayraklar dalgalanıyor. Ah, böyle zamanlarda tutsak olmak. Ne zaman serbest bırakılacak ve savaşta rolümü üstlenebileceğim? Anlaşıldığı kadarıyla Ho politik gelişmeleri iyi bilmektedir. Amerikalılar ve İngilizler Chungking'e görüşmelere başlamıştır. Mahpus kendisinin de Chungking yolunda tutuklanmış bir Çin dostu olduğunu kaydetmektedir. Neden bizi ayrı tutuyorlar? Amerikalılar gitti, şimdi İngilizler geliyor. Delegasyonları her yerde hoşnutlukla karşılanıyor. Ben de Çin'e dostluk ziyareti yapan bir elçiyim. Ama benim için yapılan candan karşılama başka türlü. Ancak o yalnızca kendisi ve ülkesiyle ilgilenmemektedir. Hapishane arkadaşlarının kaderini ve dolayısıyla da Çin'deki durumu acı bir alayla dizelerinde yorumlamaktadır. Bir asker kaçağının karısı. Gittim bir gün dönmemek üzere bir daha. Bıraktın beni odamızda yalnız, arkadaş olarak kederle. Hükümet acıyarak yalnızlığıma davet etti beni bu arada hapiste yaşamaya. Pyongyang hapishanesindeki çocuk. Ah ah ah, babam kaçtı. Babam korkuyor asker olmaktan. Böylece daha 6 aylık olmama rağmen ben hapse girdim. Anneme eşlik etmeliydim. Bir yıl hapislikten sonra Ho Chi Minh şu şiiri yazar. Sonbahar gecesi. Yüreğim bin li ile koşuyor yurduma doğru. Düşüm kederle dolaşıyor bir ipte yumak gibi. Suçsuz yere tam bir yıl hapiste acı çektim. Gözyaşlarımı kullanıyorum mürekkep diye ve düşüncelerimi çeviriyorum dizelere. Ho Chi Minh'in dizelerini, düşüncelerini aynı biçimde yaşamının çeşitli dönemlerinde dizelere dönüştürmüş diğer büyük bir Asyalı'nın şiirleriyle karşılaştırma eğilimi vardır. Mao Zedong'u kastediyoruz. Onun aksine Ho zevk için ya da edebi tutkudan şiir yazmıyordu. Ho'nun şiirleri acı çekmekten ve acıyı paylaşmaktan doğmuştur. O tek başına hücre hapsinde değildi. Aksine hücrede sürekli insanlarla çevriliydi. Oyuncularla, afyon tutkunlarıyla, frengillilerle. İnsan tüm pisliğin içinde hastalar ve böceklerle birlikte aynı ailedenmiş gibi yaşıyor, ayrı bir pişirme yerinde kendine çay hazırlıyor ve eğer yiyecek bir şey varsa önce bit avına çıktıktan sonra zevkle yiyordu. Prison Diary adı geçen eser sayfa 20, Pıhan Nuhan'ın ön sözü. Ho çevresindeki insanları gözlüyordu, tüm bu yoksulluğu. Bunlar o günlerin Çin'in için tipik değil miydi? Sonra akşamları yıpranmış not defterini ve fırçasını alıyor ve günün izlenimlerini gardiyanlarının dilinde yazıyordu. Yani bunlar çoğunlukla yaşadığı anın izlenimleriydi ve Mao'daki gibi çok gerilere giden lirik çağrışımlar değildi. Ho soyutlamalardan kaçınmıştır. O somut durumlardan söz eder. Hapisteki günlük yaşantıdan, hücre ve içindekilerden, gardiyanlardan, yemekten ve hatta mizah da katarak bir dişe vedadan. Bir dişe veda. Sen sert ve gururlusun dostum. Yumuşak ve uzun değilsin dil gibi. Birlikte onca acıyı ve tatlıyı paylaştık. Ama şimdi sen batıya gitmelisin, bense doğuya gidiyorum. Ya da asasından, gardiyanın çaldığı asama. Benimle geçen tüm yaşamın boyunca dik ve güçlüydün. Birlikte karda ve siste yürüdük. Lanet olsun bizi ayıran o hırsıza. Sindirebilecek miyiz acaba bu ayrılığı içimize? Elde başka kişisel kayıtlar olmadığından ileride de değineceğimiz koşuk halindeki hapishane günlüğü, insan Ho Chi Minh'i biraz olsun yakından tanıma olanağı veren tek kendi tanıklığıdır. Mahpus bazen duygusuz, bazen de aşırı duyarlı görünmektedir. Tüm az sözcükle çok şey anlatma çabalarına rağmen, ilk kez Paris'te çocuklara veda sözlerinde rastladığımız incelik hep kendini göstermektedir. Ho Chi Minh sonraki yıllarda da şiir yazmıştır. Bunlar da çoğunlukla güncel olaylarla ilgilidir. Daha 4 aylık hapislikten sonra Ho'nun sağlığı büyük ölçüde bozulmuştu. 10 yıldan fazla yaşlandım ve saçlarım kırlaştı diye yazmıştır. Zayıf ve karamsar, açlıktan tükenmiş bir dev gibi uyuzla sarıldım. Bereket versin, dayanıklı ve sabırlıyım ve bir adım dahi gerilemiyorum. Bedensel acı çekmeme rağmen ruhum yürekliliğini koruyor. Ho gittikçe ilerleyen bir göz hastalığına tutulmuştu. Hastalık, serbest bırakıldıktan sonra dahi çok yavaş düzeldi. Nihayet Luichow askeri hapishanesinde Kwangsi eyaleti politik mahkum statüsüne kavuştu. Artık yeterli yiyecek vardı ve aşağılık zincire vurulma da kaldırılmıştı. Ho ilk kez burada neden toplam 30 hapishanede bu kadar uzun süre tutulduğunu öğrendi. Çinliler onu o sıralarda oluşturdukları Viet Minh'e rakip bir hareket için tehlikeli görüyorlardı. Bu batılı yazarlar tarafından zaman zaman Viet Minh ile karıştırılan Vietnam Yurtsever Devrimci Birliği Vietnam Kash Mang Dong Minh Hoi idi. Kuomintang hükümeti bu birliği Japonları yendikten sonra Çin Hindi üzerinde nüfuz kazanma biçimindeki gizli amaçları nedeniyle kayırıyorlardı. Amerikalılarla Chongqing'deki yetkililer arasında bu yönde uzlaşmalar, savaş sonunda müttefiklerin Kuzey Vietnam'da daha önce de vardı. Ho Chi Minh'in Çinlilerin bu niyetlerine engel oluşturduğu açıktır. İşte burada Ho Chi Minh kendini amacına ulaşmak için uzlaşmadan kaçınmayan, Moskova'da eğitilmiş taktikçi olarak göstermektedir. Ho çabucak karar vererek Chongqing'de görüşmek istediği önemli kişileri aramaktan vazgeçti ve bunun yerine General Chang Fak Wai ile, yani emriyle hapsedildiği adamla bir anlaşma yaptı. Uzlaşma Ho'nun serbest bırakılmasını ve devrimci birliğin kendisi tarafından seçilecek birkaç üyesiyle birlikte Vietnam'a dönmesini öngörüyordu. Ekim 1943'te Luichow'da her iki devrimci örgütü birleştirme konferansı yapıldı. Böylece bağımsız bir Vietnam devletinin ilk koalisyon hükümeti için uygun ortam yaratılmış oldu, ancak bu hükümete başlangıçtan itibaren komünistler egemen olacaktı. Ho Chi Minh'in aşınmış hapishane günlüğüne yazdığı ilk şiir nasıldı? Beden hapiste ama ruh kurtuldu. Büyük işler başarabilmek için ruh engin ve soğukkanlı olmalı. Bağımsızlık. 1944-45 kışında Ho Chi Minh 20 yıl sonra devletini öldürücü biçimde tehdit edecek olan devletle ilk kez bağlantı kurdu. Amerikalılar o zamanlar birçok Asyalıya ve komünistle göründüğü gibi ona da hem Japonların askeri egemenliğinden hem de sömürge yönetiminden kesinlikle kurtulmak söz konusu olduğunda tek etkin müttefik olarak görünüyordu. ABD'nin Fransızlar, İngilizler ve Hollandalılar gibi sömürgeleri yoktu ve Japon askeri güçlerini yok etmede asıl yükü onlar üstlenmişlerdi. Ho Chi Minh'in bu bağlantıyı kurmak için özel bir nedeni de vardı. Çinlilerin Vietnam'la ilgili niyetleri konusundaki kuşkuları haklı çıkmıştı. Amerikalıları Chiang Kai-shek'in planlarını desteklemekten vazgeçirmesi gerekiyordu. Ama bunu ancak kendisini ve hareketini, Güney Çin'de operasyon yapan Amerikalı gizli servis subaylarına değerli bir seçenek olarak gösterebilirse başarırdı. Japonlara karşı müttefik olarak ayrı tutulmanın mahpus Ho'yu ne çok incittiğini ve onuruna dokunduğunu daha önce görmüştük. Serbest kalır kalmaz ilk işi müttefiklerin müttefiki olarak saygınlık kazanmak olmalıydı. Vietnamlı Nguyen Ai Quoc'un Komünist Enternasyonel'de yetişmiş bir komünist olması Amerikalıları rahatsız ediyor muydu? Ancak Komintern, Stalin tarafından benzer düşüncelerle yakın zamanda resmen dağıtılmıştı. Mayıs 1943. Ve isme gelince komünist ajanların tek bir listesinde bile bir Ho Chi Minh yoktu. Ho uygun fırsatlarda buna değinmekten kesinlikle geri durmuyordu. Ayrıca Japonlara karşı her silah arkadaşı çok iyi karşılanıyordu. Çin'deki Amerikan Yurtdışı İstihbarat Servisi OSS, Office of Strategic Services'ın adamları Ho'yu ve onun Viet Minh'ini müttefik olarak kabul etmekte hiçbir sakınca görmediler. OSS subayları paraşütle Tongting'deki Viet Minh bölgesine indiler ve bazı hafif Amerikan silahlarının getirilmesini sağladılar. Bu da 20 yıl sonra Kuzey Vietnamlı yorumcuların ülkeyi havadan ziyaret eden Amerikalılarla ilgili deneyimlerin daha eskilere dayandığı biçimdeki iğnelemelerine yol açtı. Ho Chi Minh'in Amerikalılarla o dönemdeki deneyimleri kesinlikle kötü değildi. Sonraki olaylar bir yana bırakılırsa o zamanlar yalnızca Japonları yenmekle ilgilidiler ve bizzat Ho bu konuda ABD'den birçok kez övgüyle söz etmiştir. O dönem yurtseverlik ve ulusçuluk sloganlarının komünizm parolalarını tümüyle bastırdığı bir dönemdi. Benzer görüntülere Sovyetler Birliği'nde Büyük Vatan Savaşı sırasında rastlarız. Ho Chi Minh, Viet Minh'in etkinliğinin genel ayaklanma başlayana kadar öncelikle halk arasındaki propagandaya yoğunlaşması gerektiği direktifini verdi. Böylece 1944 Aralığı sonunda bir Vietnam propaganda ve kurtuluş ordusu kuruldu. Vietnam Tuyen Turien Gia Phuon Quan. Bu ordu bugünkü Kuzey Vietnam Halk Ordusu'nun öncüsüydü ve komutanı bugün de olduğu gibi Dien Bien Phu galibi Vo Nguyen Giap'tı. Ho Chi Minh'in kendisinden 22 yaş küçük komutanla yakın dostluğu ölümüne kadar sürdü. Vo Nguyen Giap, Ho'yu saygıyla Vietnam Devrim Ordusu'nun babası diye isimlendirir ve yıllar sonra ustasının kendisini 1944 yazında aceleci davranmaktan nasıl alıkoyduğunu anlatırdı. Suvenir adı geçen eser sayfa 172 ve devamı. Barışçı devrim dönemi geçmiştir. Ancak genel ayaklanma anı henüz gelmemiştir. Şu anda politik etkinlik askeri etkinlikten önde gelmelidir. Aynı kitap sayfa 202. Ve sonra da şu öğüdü vermişti. Gizlice, bunu unutma, her zaman gizlice. Doğuda olduğunuzda düşman sizi batıda sanmalı. Ansızın saldırın ve karşı saldırı gelmeden geri çekilin. Aynı kitap sayfa 203. Mao Zedong gibi Ho Chi Minh de Sun Tzu'nun düşmanın direnme gücünün kışkırtıcılıkla kırılabileceği öğüdüne uyuyordu. Propaganda ordusu için direktiflerinde şunları tekrarlıyordu. İsminiz siyasal yanın daha önemli olduğunu gösteriyor. Taktik olarak gerilla savaşı yöntemini kullanacağız. Yani gizlenmiş, hızlı ve etkin olacağız. Kimi kez doğuda ve kimi kez de batıda. Beklenmedik bir anda geleceğiz ve kimseye fark ettirmeden gideceğiz. Works 2 adı geçen eser sayfa 155 ve devamı. Vichy yanlıları ve Golistlerle ayrılmış olan Fransızlar her şeye rağmen olanlara seyirci kalmıyorlardı. Bir kısmı Hanoi'de oturuyordu, diğerleri karargahlarını Çin'in Çin Hindi'ne, diğer komşu eyaleti Yunan'ın başkenti Kunming'e kurmuşlardı. Elbette her iki grupta Japon egemenliğini kaldırmak ve Çin Hindi üzerindeki sömürge egemenliğini yeniden kurmak istiyordu. Ho Chi Minh, De Gaulle'ün bu konudaki açıklaması karşısında büyük düş kırıklığına uğramıştı. 9 Mart 1945'te yönetimin tümüyle Japonlar tarafından teslim alınmasıyla Fransızların zayıf gerilla birliklerini hızlı bir harekatla dağıtma planları suya düştü. Fransız yerel ve askeri yönetiminin o zamana kadar dokunulmazlığını korumuş olmasına karşılık artık Japonlar Vichy yönetiminin tüm birliklerini silahsızlandırıyorlardı. Böylece Viet Minh için Japonlar tek düşman olarak kaldı. Bu Japon harekatı inceden inceye düşünülmüştü. Nippon güneşinin batmakta olduğu bir dönemde Tokyo, Vietnamlılara diğer sömürge yörelerinin yerlilerini olduğu gibi Japon himayesiyle bağımsızlık vererek onları kendi yanına çekmeyi amaçlıyordu. Daha önce Fransızların da çığırtkanlığını yapmış olan Nguyen Hanedanı'nın son hükümdarı Bao Dai de onlara katılmış ve sömürge yönetiminin kalktığını ilan etmişti. Ancak Japonlar her yerde yalnızca düşmanlıkla karşılanıyorlardı. Çünkü Vietnam Japon işgali altında ülke tarihindeki en büyük kıtlığı yaşıyordu. Çiftçiler Fransız sömürge yönetimi sırasında bile Çin hindinin Japonya'nın büyük Doğu Asya seferlerine ikmal üssü olduğu bu savaş yıllarındaki kadar soyulmamışlardı. Batı tahminlerince de doğrulanan resmi verilere göre 1943-1945 yılları arasında 2 milyon Vietnamlı açlıktan ölmüştür. Bu durumda Ho Chi Minh'in birliğinin Vietnam'ın bağımsızlığı için en önemli rolü oynadığı gerilla hareketine gittikçe daha fazla insanın katılmasında şaşılacak bir yan yoktur. Japonların teslim olmasından 2,5 ay önce 1945 Haziran başında Kızılırmak'ın kuzeyindeki 6 eyalet hemen tümüyle bağımsız bölge sayılıyordu. Ho Chi Minh'in gerillaları Hanoi kapılarına dayanmıştı. Yeni Toijo yaklaşıyordu ve Nguyen Giap yine burada da hayranlıkla Ho amcanın bu dönemde nasıl ağır hasta haliyle ateşler içinde jungle'daki kulübede yattığını anlatır. Bir keresinde bilinci açıkken şöyle demiştir: "Şimdi koşullar uygundur. Her ne pahasına olursa olsun bağımsızlık. Hiçbir özveriden kaçınılmamalıdır. Tüm Truong son alevler içinde kalsa bile." Suvenir adı geçen eser sayfa 211. Truong son Vietnam'da kuzeyden güneye uzanan sıra dağlardır. Ağustos ortasında iş o noktaya gelmişti. Hiroşima'ya atılan bombadan sonra Japonya hızla teslim olmuştu. 16 Ağustos'ta Viet Minh'in girişimiyle bağımsız bir Vietnam devleti için çaba gösteren tüm siyasal eğilimlerin temsilcilerinin katıldığı ulusal bir kongre toplandı. Kongre geçici bir hükümetin görevlerini üstlenecek olan Ulusal Kurtuluş Komitesi'ni seçti. Viet Minh'in bağımsızlık hareketi içindeki konumu öylesine kesindi ki Ho Chi Minh rahatlıkla bu yönetim adına konuşabiliyor ve ünlü genel ayaklanmaya çağrısını yayınlayabiliyordu. Ho burada son kez halkın tanıdığı isim olan Nguyen Ai Quoc'la imza attı. Çağrı Ho'nun açık biçimde değindiği yurt dışından mektupla karşılaştırıldığında anlatım daha özlü ve kararlıdır. Ho'nun artık zaferinden kuşkulanmadığı hissedilir. Halkımızın yaklaşık 100 yıldır sürdürdüğü Kurtuluş Savaşı tarihinde büyük bir adım atılmıştır. Ancak savaşımız uzun ve güç olacaktır. Japonlar yenilse bile yine de bir gecede özgürlüğümüze kavuşamayacağız. Viet Minh halen savaşın ve halkımızın dayanışmasının temelidir. Viet Minh'e katılın, onu destekleyin, büyütün ve güçlendirin. Ulusumuzun kaderindeki önemli an gelmiştir. Kurtulmak için tüm gücümüzle ayaklanmalıyız. Works 2 adı geçen eser sayfa 157 ve devamı. Burada artık yalnızca yurtseverlik sezilmektedir. Yurdun kurtuluşu şimdi elle tutulur biçimde yaklaştığından sanki Ho Chi Minh'in içindeki komünist ve enternasyonalist arka plana düşmüş gibidir. Çağrı'da devrimci sözcüğünün yalnızca bir kez geçmesi ve dünya devriminden, hele hele komünizmden 4 yıl önceki mektubun aksine hiç söz edilmemesi kesinlikle rastlantı değildi. Bu arada Fransızlar ödün vermeyi kabul etselerdi belki de bölünmüş bir komünist Vietnam devleti hiç olmayacaktı. Ancak kabul etmediler. Daha Gaulle'ün Kuomintang'de temsilcisi binbaşı Jean Santorni, Fransa'nın haklarını koruyacağı Hanoi'ye uçuş için hazırlanırken 19 Ağustos 1945'te genel ayaklanma başladı. Bu ayaklanma Ağustos devrimi olarak Vietnam tarihine geçti. Ancak birkaç gün sonra Hanoi'ye gelen Ho Chi Minh henüz resmi bir sıfatla ortaya çıkmıyordu. Ama aşağıya Cochin China'ya kadar kentleri ve köyleri, caddeleri ve alanları süsleyen Doc Lap bağımsızlık ve Tu Do özgürlük sözcükleri yanında beş köşeli altın renkli yıldızıyla kırmızı bayraklar dalgalanıyordu. Bunlar devrimi kimin yaptığını açıkça gösteriyordu. İmparator Bao Dai'nin eski imparatorluk kenti Hue'de 25 Ağustos 1945'te Viet Minh elçisini kabul etmesi ve ona bir demokratik Vietnam Cumhuriyeti kurulması için tahttan çekildiğini bildirmesi en az birincisi kadar büyük bir zaferdi. Kimse onu bu girişime zorlamamıştı. Komünist Ho Chi Minh'in bu kritik haftalarda komünist terminolojisi bulunmayan devrimi yalnızca halkın çoğunluğunun desteğiyle zafere ulaşmakla kalmamış, ayrıca sonradan imparator tarafından da yasallaştırılmıştı. Geri kalanı artık hemen hemen yalnızca formaliteydi. Ho Chi Minh başkanlığındaki geçici hükümet 29 Ağustos'ta resmen kuruldu. 2 Eylül 1945'te Hanoi'de Vietnam'ın bağımsızlığı resmen ilan edildi. Geçici hükümet açık biçimde tüm Vietnam halkı adına konuşuyordu. Bağımsızlık bildirgesi bizzat Ho Chi Minh tarafından kaleme alınmıştı. Bildirge yeni cumhuriyetin Fransız isteklerine karşı yardım umduğu ABD'ye saygı gösterisi olarak şu sözlerle başlar. Tüm insanlar eşit yaratılmıştır. Onlar yaratıcıları tarafından belirli vazgeçilmez haklarla donatılmıştır. Bunlar arasında yaşam, özgürlük ve mutluluk özlemi vardır. Bu ölümsüz sözler Amerika Birleşik Devletleri'nin 1776 yılındaki bağımsızlık bildirgesinde yer almaktadır. Bu sözlerin geniş anlamı şöyledir. Dünyanın tüm halkları doğumdan başlayarak eşittir, yaşamak, mutluluk ve özgürlük her halkın hakkıdır. Ve sonunda şu cümle yer almaktadır. Bu nedenlerden Demokratik Vietnam Cumhuriyeti Geçici Hükümeti üyeleri olan bizler, Vietnam'ın özgür ve bağımsız bir ülke olmaya hakkı olduğunu dünyaya resmen ilan ederiz ve gerçekten de artık böyledir. Works 3 adı geçen eser sayfa 17 ve devamı. O 2 Eylül 1945'ten beri Ho Chi Minh değişmişti. O zamana kadar yalnızca devrimci, komplocu, propagandacı olan Ho artık her şeyden önce bir devlet adamıydı. Çünkü büyük bir özlemle düşlediği bağımsız devleti koruması, hatta onu önce kurması gerekiyordu. Hanoi'de Ba Dinh alanındaki kürsüden okuduğu bildirgeyle Ho Chi Minh büyük bir atılım yapmıştı. O dönemde rolü olan diğer tüm kişiler için Vietnam hiçbir şekilde özgür ve bağımsız değildi. Ho Chi Minh müttefikleri bilerek oldu bittiye getirmişti. Kendisini onlardan biri gibi hissediyordu ancak aynı zamanda da onların çok başka planları olduğunu biliyor ya da seziyordu. O zamanlar Amerikalılar ona karşı iyi niyetliydiler ancak öncelikle Çinli müttefiklerini dikkate almak zorundaydılar. Japon birliklerinin yerine özellikle Çinlilerinkini geçirmek, tarih önünde en büyük akılsızlık, tarihsel olgular ve düşmanlıklar konusunda ne büyük bilgisizlikti. Potsdam'da varılan bir anlaşmaya göre Çin birlikleri 16. enleme kadar ilerleyeceklerdir. Santeni'nin daha sonra belirttiğine göre Ho Chi Minh bu durumun karşısında şaşkına dönmüştü. Ve geçici olarak General de Gaulle'ün kişiliğinde temsil edilen eski sömürge yönetimi her ne pahasına olursa olsun Çin Hindi'ne geri dönmekte kararlıydı. Onun sözlerine göre Fransa'nın büyüklüğü bunu gerektirirdi. Aynı dönemde İngiltere sömürge imparatorluğunun simgesi olan Hindistan'a bağımsızlığını vermeye hazırlanıyorken General Leclerc savaş birliklerini topluyordu. Bu durum karşısında Ho Chi Minh Fransızlarla görüşmek zorunda olduğunu anladı. Bu karar ona üçüncü bir düşman kazandırdı. Kendi kampındaki başlıca komünist olmayan militan ulusçular tarafından temsil edilen muhalefet. Bunu izleyen zorlu görüşmelerde Ho Chi Minh'in batıda ve özellikle ABD'de yaygın kalıplaşmış düşüncelerin aksine bir orta yol ve uzlaşma adamı olduğu ortaya çıktı. Bir anlaşmaya varabilmek için iyi niyetini ve dürüstlüğünü görüşmelerdeki hemen tüm Fransız muhatapları onaylamıştır.